Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında bu hafta Hazreti İdris Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayacağız. Semavi hayranlığın esrarını taşıyan Hazreti İdris Aleyhisselam'ı kıymetli hocamızla konuşmaya başlıyoruz inşallah bugünkü programımızda. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Geçen haftaki programımızda ilk cinayeti konuşmuştuk. Kabil ile Habil arasında geçen o olayı ve o olayın neticesinde bizlere düşen hikmetleri, bizlere düşen hisseleri dinleyicilerimizle paylaştık ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hayatı, Hazreti Adem Aleyhisselam bize neler öğrettiği, evet, geçen hafta konuşmuştuk ve bu hafta Hazreti İdris Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Tabii zaman zaman programlarımızda hatırlatıyoruz. Biz kıymetli dinleyenler, gerek Siyer Mektebi programında da olduğu gibi Nebiler Silsilesi programında da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Erkam Yayınları'ndan çıkan Nebiler Silsilesi 1, 2, 3 cilt olmak üzere hazırlanan, 3 cilt halinde hazırlanan kitapları takip ediyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı işledik hocamızla ve şimdi bu kitaptaki sırasına göre Hazreti İdris Aleyhisselam'ı sizlerle paylaşmış olacağız. Hocam sözü çok uzatmadan size bırakmış olayım. Hazreti İdris Aleyhisselam'ı sizden dinleyelim inşallah.
Bugün. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti İdris Aleyhisselam semavi hayranlığın esrarını taşıyan diye burada üstadımız da üst bir başlık koymuş. Hı hı. Gerçekten bu hakikatli bir cümle. Çünkü Hazreti İdris Aleyhisselam aslında zühd ve takvada bize çok örnek bir peygamber, bir nebi.
Evet.
Tabii Hazreti Adem Aleyhisselam'ın malum Habil ile Kabil olayından sonra rivayetlere göre 20 batın doğumu vardı Havva validemizin. Her biri ikişer çocukla dünyaya geliyordu. Hı hı. Daha sonrasında Habil katledildikten sonra Kabil tarafından Allah-u Teala Şit Aleyhisselam'ı nasip etti, verdi. O tek olarak geldi. Hı hı. Ve 50 sahife kendisine verildi. O 50 sahifeyle de Hazreti Şit Aleyhisselam Hazreti Adem'den sonra peygamber olarak tebliğine devam etti. Oradaki insanlara tevhidi anlatmaya devam etti. Hazreti İdris Aleyhisselam da Hazreti Adem Aleyhisselam'ın 6. kuşaktan torunu. Hı. Yani Şit Aleyhisselam'la arasında 4-5 kuşak var. Nübüvvette de Hazreti İdris Aleyhisselam Şit Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu o tebliğe tabi. Yani onun getirmiş olduğu sahifeler üzere tebliğinde bulunuyor ve insanları hidayete davet ediyor. Onun dini üzere davette bulunuyor. Babil taraflarında, bugünkü Irak, Bağdat'ın güney tarafında kalan bir bölgede yaşıyordu o topluluk. Tabii Kabil soyundan gelen de bir cemaat vardı. Tabii nesil nesile tesir ediyor. Hı hı. Genetik dediğimiz o hadise insanın kendisinden sonra gelen nesillerine de olumlu ya da olumsuz tesirlerde bulunuyor. Bu topluluktan birkaç kişi artık madden ve manen bozulmaya başladı ve etrafını da bozmaya başladı. Şit Aleyhisselam'ın vermiş olduğu o ahkam üzerine devam etmediler, terk etmeye başladılar ve bozgunculuk çıkarmaya başladılar. Peygamberin getirmiş olduğu nübüvveti terk etmeye başladılar. Haramları helal saymaya, helalleri de kabul etmemeye yeltendiler ve bu halde artık toplumu da bozmaya başladılar. Aslında bu haller bize günümüzü de biraz özetliyor. Yani işte peygamberin aleyhissalatü vesselam getirmiş olduğu o nübüvvetin tesirinin toplumdan uzaklaşması. Bugün talebe kardeşlerimiz soruyor. Hocam yani bir insan namaz kılıyor, bir insan oruç tutuyor, işte kurban kesiyor. Yani ben anlayamıyorum hocam, nasıl olur da bu insan işte kul hakkı yiyebiliyor ya da kula karşı zalim olabiliyor, çok farklı şeyler yapabiliyor diye. İşte zinaya vesaireye tevessül edebiliyor diye böyle bir soru geldi talebe kardeşlerimizden. Dedim ki burada önemli olan ibadetin yapılmasından ziyade kimin için yapıldığıdır.
Geçen hafta bir şey söylediniz hocam. Evet. İbadetlerde sunum dediniz.
Evet.
Bizim, yani bu ibadetin ne kadar dikkate alındığı.
İşte buna Kur'an huşu diyor.
Evet.
Yani bu huşuyu biz nasıl yakalayacağız. Yani burada da niyet çok önemli. Tabii biz hatırlarsınız yine Hazreti Peygamber'in bir rivayetinde getirildiği zaman diyor Allah-u Teala, yani zengin getirilecek, şehit getirilecek, alim getirilecek, hepsi mükafat beklerken sen onları hangi için, kim için işlediysen, hangi kimse için işlediysen git mükafatını ondan al diyecek diyor Cenab-ı Rabbil Alemin.
Hmm.
Yani biz mükafatı kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. O zaman o yaptığımız ibadetin sunum dediğimiz hali o. Muhatabımız bizim Cenab-ı Hak'la olacak. Ama öbür türlü biz o sunumda eğer bir başkası, hatta el alem ne der putuyla karşı karşıyaysak, ya da birilerini utandırmayalım ya da birilerine başka bir tavırdaymış gibi görünelim, riyalar vesaireler içerisindeysek, işte o zaman inna salate tenha anil fahşa amel etmiyor. Evet. Yani namaz insanı kötülüklerden alıkoyacak, ibadetler alıkoyacak. O zaman bu çalışmıyor huşu olmayınca.
Evet. Vay o namaz kılanların haline.
Feveylilül musallin. O işte o hocam. Eyvallah. Tam adı bu. Yani neticede toplum kendi kendini bozmaya başlıyor. Tabii toplum durduk yerde bozulmaz. Fertlerle bozulur. Fert niyetini bozuyor, hareketini bozuyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiklerini unutmaya başlıyor. Ahireti unutmaya başlıyor. Mükafatı ve cezayı unutmaya başlıyor. Hı hı. Ardından da kötüyü iyi kabul etmeye başlıyor. Çünkü nefsi hoş geliyor.
Evet.
Faizi yorumlamaya başlıyor. Adına başka bir şey diyor. İçkiyi yorumlamaya başlıyor. Adına başka bir şey diyor. Yani bir doktorun, üroloji ile ilgilenen bir doktorun taş döken hastasına içki iç demesi gibi bir şey bu.
Hmm.
Yani neticede bu ne akla ne mantığa uyacak olan bir şey değildir yani. Bir doktorun içkiyi tavsiye etmesi akıllıca bir hareket midir? Değildir. Ama ne yapıyorsunuz? Siz altındaki hastalığı bahane ederek onu iyi tabiatına oturtmaya çalışıyorsunuz. Halbuki onun
meşrulaştırıyorsunuz.
Tabii meşrulaştırıyorsunuz. Yani halbuki onun yapacağı, onun yapmış olduğu işi yapacak başka türlü şeyler var. Yani doğada gıda mı bitti içmedik yani? Ürün mü bitti kaynatıp suyunu içemedik? Ham maddesini.
O işi görecek.
Yani değil mi? Bunların her biri işte kötüyü iyi kabul etme, helali de haram etme, haramı helale çevirme hali, hak yoldan ayırma hali, yine bu Hazreti İdris Aleyhisselam döneminde olan haller. Allah-u Teala Hazreti İdris Aleyhisselam'a da 30 sayfa vererek toplumu tekrar tebliğe davet etmesini istedi. Onlar da bu ilahi emre, yasağı kimisi uydu, kimisi uymadı, tebliğ etti Hazreti İdris Aleyhisselam. Burada 1000 kadar insanın, kişinin Hazreti İdris'e iman ettiği söyleniyor. Diğerlerinin iman etmediği söyleniyor. Yalnız Hazreti İdris'te bizim asıl dikkat çekmemizi gereken yer onun riyazat ve mücahedesi.
Hı hı.
Hazreti İdris biraz önceki üst başlıkta söylediğimiz gibi semavi hayranlığın esrarı. Yani semavi hayranlık dediğimiz yani gökler, melekler ve bazı manevi varlıklar, manevi alem onun yapmış olduklarını, o sırların hayranı olmuşlar. Onlar ne? Öncesi riyazat. Çok fazla böyle yemeği içmeyi kendisine dert etmemiş, yani yemeğe içmeye dikkat etmiş, çok fazla ibadete kendisini vermiş ve insanlarla tebliğ anlamında devamlı ilgilenmiş, Allah için dünyayı değerlendirmeye çalışmış bir peygamberimizdir Hazreti İdris Aleyhisselam. Onun hali züht ve takva ile öne çıkmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle öyle bir hal kazanmıştı ki diyor Allah-u Teala onu kendi katına yükseltti buyuruyor. Miraç'ta ben İdris Aleyhisselam'la görüştüm diye Hazreti Peygamber mülakatını bize beyan ediyor. Demek ki kul bu riyazatı karşılığında, mücahedesi karşılığında, yani şeytana karşı, nefse karşı daima uyanık olması ve mücadelesi karşılığında meleklerden daha yukarıya bir hal kazanarak yükselebiliyor. Hazreti İdris Aleyhisselam'da aslında bunu görmüş oluyoruz biz. Ayet-i kerime Estağfirullah ve rafa'nahu mekanen aliyya buyuruyor. Yani onu yüksek bir makama biz ulaştırdık diyor.
Hı hı.
Bu yüksek makamın Cenab-ı Hakk'a yakın bir yer olduğu kesin. Tabii bu cennette midir yoksa cennet üzeri bir yerde midir? Cennetin kendi içerisinde bir tabaka mıdır, mertebedir? Bunu Allah bilir. O konuda çok fazla malumatımız yok ama verilen rivayetler, aktarılan rivayetler cennet makamından bahsediyor. Aynı zamanda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize daima tavsiye ettiği, yani kıllatü ta'am diye tasavvufta da karşımıza çıkan az yemek, az konuşmak, az uyumak ve hatta azı da aza indirmek, tabii insanın yaşayacak kadar, dünyada da ayakta duracak kadar yeteri miktarınca, kafi miktarınca istifade etmesi, bunun yanında bir de ibadetlerle bunu süslemesi, nefsin tezkiyesiyle, kalbin tasfiyesiyle böyle onu süslemesi, biraz da şeytanın vereceği vesveselere karşı, nefsin isteklerine, iştahlarına karşı kendini durdurmaya çalışması, Hazreti İdris Aleyhisselam'da olduğu üzere insanı cennete kavuşturan ve mertebelere, derecelere yükselten, hatta dünya hayatındayken insana dereceler katan bir hal kazanıyordu.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de yine sadık bir peygamber olduğundan, sabreden bir peygamber olduğundan ve salih kimselerden olduğundan bahsedilir Hazreti İdris Aleyhisselam için. Tabii burada kulun bu hali yakalamaya çalışması önce sabretmesiyle alakalı bir şey.
Hı hı.
Çünkü bazı dünyevi nimetlere, çünkü dünya heytelekleriyle geliyor, cazibeleriyle geliyor. Yani süslü bir halle geliyor ve hep dikkat çeker haliyle geliyor. Bunlara karşı sabırlı olmak lazım. Tabii elimizde olanlara da sabretmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere daimi bir şükür halinde olmak lazım. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'da okuyacağız bunu. Kendisi hastalandığı zaman hanımı çok ilgilendi onunla. Hatta artık öyle bir hale geldi ki toplum istemedi Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı. Sırtına vurdu, dağın bir köşesine çıkardı. Dedi ki ya en azından bir dua etseydin dedi. Şöyle bir rahatlasaydın biraz dedi. Dedi ki hanım dedi, ben bazı rivayetlerde 60, bazı rivayetlerde 80 sene diye geçiyor. Bu kadar ömrümce sıhhat içinde yaşadım. Şimdi şurada 5-10 senelik hastalığımdan dolayı mı kalkıp da bu duayı yapacağım diye böyle bir karşılığı var. Tabii biz buna güç yetiremeyiz. Biz buna güç yetiremeyiz. Böyle bir şey talep etmek de çok sıhhi değil, sağlıklı değil. Ancak elimizdeki nimete şükredebiliriz.
O haldeyken bile, o halde
tabii,
bile nimet tabii, olduğunun
tabii nimet olduğunu farkında olmak lazım. Şunu da parantez arasıyla söyleyelim. Yani hastalıklar gelir. İnsanlara bazı musibetler isabet eder ayet-i kerimedeki ifadeyle. İza asabetum musibe kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Elbette ki imtihanlarımız olacaktır. Burada imtihanın sahibinin Allah olduğunu unutmamak lazım. Ve isyandan uzak durmak lazım. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak lazım. Bunları vesile bilmek lazım. Elbette ki hastalık halidir. Zor hallerdir. Bugün bir hastanedir. Evde bir hastalıktır. Yani çok basitten bir başımız ağrısa yani zindan oluyor hayatımız. Ama bunların Cenab-ı Hakk'a bizi yaklaştıran birer nimet olduğunu düşünerek sabretmek lazım. O zaman ibadet sevabı da oluyor. Yani neticede yattığımız yerden kazanmış oluyoruz yerindeyse, tabir yerindeyse. Bir diğer mesele riyazatın, yani bu tür aç kalmanın ya da az yemenin ya da dünya hayatına biraz daha böyle dikkatli davranmanın maneviyatta bir olgunluk kazandırdığı söyleniyor. Yani insan bu haliyle yavaş yavaş kemal kazanıyor. Çünkü dünya bizim peşinden koştuğumuz bir halken, dünya bizim peşimizden koşan bir hale dönüyor. Yani şimdi bizdeki kayıp bu. Biz dünyanın arkasında koşuyoruz ve devamlı gölgesi altında kalıyoruz.
Evet.
Halbuki dünyayı arkamıza alacak olsak o bizim gölgemiz altında kalacak. Ondan dolayı dünya nimeti esastır. Ayet-i kerime "Vela tensa nasibeke minet dünya" buyuruyor. Yani dünyadan nasip elbette ki unutulmayacak. Biz zengin olacağız ki hacca gidelim. Paramız olacak ki kurban keselim. Ya da maddi gücümüz olacak ki fakir fukaraya zekat, infak, sadaka vesaire verelim. Bunlar önemlidir ama bunlar hedef olmamalıdır. Bunlar evet, sadece birer araç olmalıdır ve kalbimizde de bunların yeri bir araç olarak kalmalıdır. Tabii o letafet kula bir derece katıyor, bir meleklik katıyor, bir safiyet katıyor. Bu nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi onun bazı makamlarına ulaşacağına işaret oluyor. Bunlar dünyevi hallerdir. Yani dünyada oluyor
evet,
bunlar. Yani kulun bazen işte Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerine atfederler. İşte halk içerisinde hak ile olmayı ifade eden o halvetler encümen ifadesi vardır. Yani kul aslında Cenab-ı Hakk'a vuslatını sağlamıştır. Halk içerisinde yaşıyordur ama insanlarla beraberdir. Yiyordur, içiyordur, işlerini görüyordur. Namaz, abdest vesairesi falan vardır. Ama devamlı Rabbi, devamlı Rabbisiyle beraberdir. Bu hali yakalamaya çalışmak için gayret etmek lazım.
Evet.
Bugünümüzün toplumunun en büyük problemi Cibril hadisindeki işaret olduğu üzere İhsan kıvamında imana uzak kalmamızın karşılığıdır. Çünkü murakabe dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bizi gözetlemesi, Cenab-ı Hakk'ın bizi daima takip etmesi, bizim hatırımızdan çıkmaması gereken hallerdir. Bu da tabii Hazreti İdris Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi bir kalbi eğitimi gerektiriyor. Kalbi bir tedaviyi gerektiriyor. Burada o semavi hayranlığı oluşturan Hazreti İdris Aleyhisselam'ın işte o kalbinin saflaşması, nefsinin temizlenmesi ve aslında Allah'ın yaratmış olduğu ahsen-i takvim dediğimiz en güzel kıvamı koruması üzerine daha da böyle cilalayarak, takva cilasıyla cilalayarak Cenab-ı Hakk'a ulaşmaya çalışması gayretidir.
Bunu İdris Aleyhisselam da görüyoruz.
Tabii bunların hepsi İdris Aleyhisselam'ın hayatında daha fazlasıyla cereyan etmiş.
Evet. Hocam buradan yola çıkarak işte siz de az önce öğrenci kardeşlerimizin bir sorusunu dinleyicilerimizle paylaştınız. Evet. Yani bir kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, ibadetlerini yapıyor ama aynı zamanda bir zina edebiliyor.
Evet.
Veya haksızlık yapabiliyor, içebiliyor. Muamelatında sıkıntılar olabiliyor. Şimdi bunların hepsinin nasıl düzelmesi gerektiğini İdris Aleyhisselam'da görüyoruz.
Evet.
Bunları yapan da aslında kalp dediğimiz işte bizim vücudumuzda bulunan o organımız.
Evet.
Kalbimiz sadece kanı pompalayan bir organımız değil.
Evet.
Bu duyguları yaşatan, insanın duygularını değiştiren ki
maneviyat
karşılığı
merkezi.
Da maneviyat merkezi, lügatta karşılığı da değişen demek.
Evet.
Kalbi konuşsak hocam biraz, kalp dediğimiz şeyi nasıl beslememiz lazım
tabii,
bu kalbimizi?
Tabii yani kalp sizin de buyurduğunuz gibi Arapçada kaf, lam ve b'den oluşuyor. Üç harfli sülasi dediğimiz kalebe, kalp. Çevirmek, evrilmek, dönmek manalarında kullanılıyor. Hatta inkılap da bu anlamda kullanılır. Bir şeyden başka bir şeye çevirmek manasında kullanılıyor. Tabii kalp her halükarda tasfiyeye, tezkiyeye muhtaç. Maneviyat merkezi Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ilahisi, yani baktığı, ölçü olarak, hesap olarak aldığı maneviyat merkezi kalp. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte İnnallâhe lâ yanzur ilâ etsâmikum ve lâ etsâdikum ve lâkin yanzur ilâ kulûbikum buyuruyor. Yani Allah-u Teala sizin boylarınıza, postlarınıza, cesetlerinize, yakışıklılığınıza, güzelliğinize bakmaz. O sizin kalplerinize bakar. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle anlatıldığı zaman em ala kulubin akfaluha, yani onların kalplerinde kilitler mi var ifadesi. Bir diğer tarafta hatamallahu ala kulubihim, yani aslında tefekkür merkezi, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma merkezi, maneviyatın merkezi kalp olarak tayin edilmiş. O zaman bu kalbin bir takım halleri ortaya çıkacak, bir takım durumları ortaya çıkacak. Genelde beş kısma ayrılıyor kalp bu anlamda, manevi noktada. Bunlardan birincisi mühürlü kalpler olarak karşımıza çıkıyor.
Evet.
Bir diğeri hasta kalpler olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri gafil kalpler olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri de zakir kalpler olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da bizim daha çok diri kalp diye, selim kalp diye ifadelendirdiğimiz selim kalpler, yani diri kalpler olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu haller? Cenab-ı Hak ruhaniyeti, takvayı, ayet-i kerimedeki ifadesiyle fucuru ve takvayı merkez olarak kalbe işaret buyuruyor. Yani fucuraha ve takvaha fe elhemeha. Yani insana her hal ilham olunuyor. Yani buradaki fucur dediğimiz günah, takva dediğimiz takva hali ilham olunuyor. Tabii insanın hem ruhani istidatlerini, yani manevi alemini güçlendirebilmesi, kuvvetlendirebilmesi için iki harekete girmesi gerekiyor. Birincisi nefsini dizginleyecek, nefsini elinin altında tutacak. Burada da nefsin terbiye metotları ve nefsin mertebeleri işin içerisine girecek. Bir diğeri de kalbin düzeltilmesi ve kalbin temizlenmesi, cilalanması hadisesi. Şimdi mühürlü dediğimiz, kilitli dediğimiz kalplerin kilidini Cenab-ı Allah vuruyor. Bu kalp küçük günahları önemsemeden başlıyor. Büyük günahları artık işlemekten korkmuyor. Sonrasında isyan eder hale geliyor ve öyle bir hale geliyor ki Allah'ı ve Allah'ın takdir ettiklerini sorgulamaya başlıyor. İnkara geliyor. Bir türlü geriye dönmüyor. Geri dönmek nasibine de gelmiyor. Cenab-ı Allah ayeti kerimede hatamallahu ala kulubihim diyor. Yani onların kalplerine kilit vuruluyor. Kilit vurulduğu zaman artık hocam anahtar kimin elindeyse açacak olan da odur.
Yani hocam?
Yani kilidi vuran Allah'tır. Kalbi kilitlenmiş olan, mühürlenmiş olanın tekrar iman ettim deyip geriye dönmesi imkansızdır. İstisnası vardır sadece. O da Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Allah bir kulun kalbini de durduk yere kilitlemiyor. Neticede o insanın düşünmesi gerekiyor, tefekkür etmesi gerekiyor. Kulağını kullanması, ayet-i kerimedeki ifadeyle summun, bukmun, umyun, fehum la yarcun. Yani onun sağır olmaması gerekiyor. Kendisine verecek olan diyalogları, kendisine verecek tebliği dinlemesi gerekiyor. Kendisine sunulan imanı, İslam'ı ve bu esasları kulak kabartıp anlamaya çalışması gerekiyor. Hakikati söylemeye çalışması gerekiyor. Dilini kullanması gerekiyor ve görmesi gerekiyor hakikati. Ancak kalp mühürlendiği zaman ne yapmıyor? Tefekkür etmiyor. Hakikati düşünmüyor. Cenab-ı Hakk'a bir türlü dönüşüne yer vermiyor. Cenab-ı Hakk'a dönmüyor, dönemiyor. Hı hı. Çünkü öyle bir hale geliyor ki yaptıkları doğru, hakikati İdris Aleyhisselam'ın hayatında gördüğümüz gibi, yani insanlar doğru olanı terk edip yanlış olanı iş tutup yanlış olan üzerinde ısrar etmeye başlayınca da doğru olan hakikate de yönelemiyor, meyledemiyor. Bu da ayetin ifadesiyle Bakara suresindeki sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönemezler. Çünkü hakikate kulaklar kapalı. Anlatsanız bile değmiyor bile. Yani oradan bir anlam çıkaramıyor. Duymak istemiyor. Yani bazen hayatını öyle bir yaşıyor ki, mesela Kur'an'a hakaretle bir hayat yaşıyor. Son deminde, artık vefatına yakın zamanında, Hoca Efendi elinde Kur'an'ıyla başucuna gelip bir şey okumaya çalıştığında, bazen hocalarımız derdi, biz şahit olduk derlerdi, Kur'an okuyacak olan Hoca Efendi odadan kovanlar var. Niçin? Çünkü hayatında hiç Kur'an'la işi olmamış. Hayatında hep Kur'an'a muhalif hareket etmiş. Hatta aleyhinde çalışmış. Allah-u Teala ona öyle bir kilidi vurmuş ki
yine son anda bile
dinlemek bile, bırakın iman ettim deyip imanla ölmeyi, dinlemeyi bile kabul edemiyor. Kulak onu istemiyor. Mesela ezan sesinden rahatsız oluyor. Salah sesinden rahatsız oluyor. Kur'an sesinden rahatsız oluyor. Ayet-i Kerime yine Neml suresinde İnneke la tusmi'ul mevta buyuruyor. Bu çok enteresan ama çok dikkate alınması gereken bir ifadedir. Bakın, elbette sen ölülere duyuramazsın diyor. Neticede Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber tebliğ ederken, yani biz de o tebliği yapar, karşımızdaki insan canlı bir insan. Yani nefes alıyor, kalbi atıyor, gözleri kulakları hareket halinde, duyuyor ve görüyor. Ama ayet-i kerime la tusmi'ul mevta diyor. Ölüye duyuramazsın diyor.
Bunlar buradaki bize göre canlı ama.
Canlı ama Cenab-ı Hak onu canlı cenaze olarak kabul ediyor.
Ya.
Canlı cenaze, ayakta, hareketi var. Hatta ehlullah'tan birisi anlatılır, biri vefat ettikte onun cenazesi kılınırken şöyle bir tebessüm etmiş. Yanındakiler demişler ki, efendim hayrola demişler, ne zamandan beri ölüler dirilere namaz kılar oldu demiş.
Allah Allah.
Ne zamandan beri ölüler dirilere namaz kılar oldu. Neden? Çünkü tabutun içindeki
aslında diri
kılanlar ölü, kalpler gitmiş, kapanmış neredeyse. Bu mühim. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ölülere duyuramazsın. Sen dönüp giderlerken de sağır olana işittiremezsin. Yani neticede sağır duyar mı? Duymaz. Kör görür mü? Görmez. Onu doğru yola götürebilir misin? Çok zor. Bundan dolayı Cenab-ı Hak burada bize bir teşbihte bulunuyor. Onlara ölülerdir diyor. İşte bu kalpler kilitlendiği zaman o hal yaşanmıyor. Yani bu duruma da kolay gelinmiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi. Mesela iki büyük örnek vardır Kur'an'da. Bunlardan birisi, yine ikisi de Hazreti Musa döneminde yaşamıştır. Karun ve Belam örneği vardır. Hı hı. Mesela her ikisi de aslında ibadet ehli insanlar. Karun, Tevrat'ı en iyi yorumlayanlardan birisi. Ama mülkiyet, mal ona o kadar sirayet etmiş ki vazgeçemiyor. Öyle bir hale geliyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a, inşallah Hazreti Musa'da okuyacağız onu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a zina iftirası atacak kadar ileriye gidiyor.
Evet.
Böyle bir hale geliyor. Yani Tevrat'ı en iyi yorumlayan, hatta ibadethanede ışıkların yakılmasıyla alakalı bir vazife Cenab-ı Hak tarafından veriliyor. O vazifede vazife Harun'a mı verilsin, Karun'a mı verilsin diye Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor Hazreti Musa Efendimiz. Yani Karun o derecede büyük bir ibadet ehli, abid bir şahsiyet. Tevrat'ı okuması, tefsir etmesinin yanında ibadeti de çok zirve. Ama şeytan onu öyle bir yakalıyor ki, nefsi onu öyle bir yakalıyor ki, bir gün kendi için, iki gün kendi için, bir ay kendi için, bir yıl kendi için derken Allah nimet de veriyor, çok büyük bir zenginliğe kavuşuyor. Zekatı isteniyor, bu malı ben yaptım diyor. Buna başkasının dahli olmadı diyor. Allah'ı da unutuyor. En sonunda zina iftirası yapıyor ve Cenab-ı Hak Karun'u malıyla birlikte, hatta kervanların taşıdığı, develerin taşıdığı o hazinelerin anahtarlarını sadece onlarla birlikte yerin dibine gömüp toprağı üzerine kapatıveriyor.
Evet hocam, tam bunu soracaktım. Vaktimizin de sonuna geliyoruz. Bunu da bitirmiş olalım. Şimdi aslında biz kalbin hallerinin en sonuncusundan başladık.
En sonuncusu bu.
Yani artık kalp yapmış olduğu ameller neticesinde diri kalpten hop hemen mühürlü kalpe gelmiş kalbe olur. Gelmiş olur. Şimdi dinleyicilerimiz şöyle bir soru sorabilirler belki. Yani mühürlü kalbin anahtarının sadece Allahü Teala'da evet. olduğunu söylediniz. Evet. Dolayısıyla Allahü Teala hidayet vermedikten sonra o kişi ondan sorumlu mu ki diye bir soru sorulduğunda aslında cevabını da vermiş oldunuz ama biraz daha açıp onunla bitirsek. Tabii. Yani bu biraz daha yapılan ibadetler, yapılan muamelat, şeytanın ve nefsin araya girmesiyle kalbin son hali olmuş oluyor değil mi?
Tabii. Şimdi ayet-i kerimede estağfirullah لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ buyuruluyor. Yani Allah-u Teala herkesi en güzel kıvamda yaratıyor. Ve Hazreti Peygamber İslam fıtratı üzere yaratılırsınız buyuruyor. Yani bizler Müslüman olma, iman etme, İslam olma fıtratlarıyla yaratılıyoruz. Daha sonrasında Efendimiz'in ifadesiyle Mecusi ise Mecusi, Yahudi ise Yahudi eder anne babası onu diyor. Yani taklide döner olay. Bizim iman dediğimiz hadise tahkika muhtaç. Taklitten öte tahkika muhtaç. Şunu demek istiyoruz. Şimdi biz dünyaya geldiğimiz zaman anne babalarımızı taklit ediyoruz.
Evet.
Çünkü en yakınlarımız onlar. Bizim üsve-i hasenelerimiz, en güzel örneğimiz anne babalarımız. Onları taklit ediyoruz. Yalnız hem ayetlerden hem hadislerden çıkarımla şunu söyleyebiliriz. Taklit imanda yetmiyor. İbadette yetmiyor. Davranışta, tavra dönüşmede yetmiyor. Ne yapmak gerekiyor? Bir de onu tahkika döndürmek gerekiyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talebul ilmi faridatun ala külli müslimin ev müslimetin buyuruyor. Yani bunun ilmini öğrenmek her Müslüman erkek, her Müslüman kadına farzdır diyor Peygamberimiz. Bu şu demek. Biz şimdi iman ettik. Allah'a iman ettik. Allah'ı tanımama diye bir lüksümüz yok. Onu tanımak, öğrenmek için bir mücadeleye, sa'yu gayrete girmemiz gerekiyor. Yine Peygamberini gönderdi. İman ettik Peygamberine. Ama Peygamberinin kim olduğunu tanımamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Yani Siyer-i Nebi bu anlamda çok önemli.
Evet.
Hazreti Peygamberi eğer biz hakikatiyle tanımaya başlarsak, tanırsak ve onun vermiş olduğu o bilgiler nazarında anlamaya gayret edersek hakikati de yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi anne babaları üzerinde bulduğumuz bir din var. Ayet-i kerime, tabii burada Müslümanlar kastedilmiyor ama ben biraz oraya bir parantezle ilave edeceğim. Diyor ki daha sorarsın onlara neye iman ediyorsunuz diyor ayet. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz dine iman ediyoruz. Peki ya atalarınız yanlış yoldaysa? Siz atalarınız yanlışta diye yanlışta gitmek zorunda mısınız? Bu gerekçe değil. Cenab-ı Hak bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü taklit, tahkik yani araştırmaya, incelemeye, gerçeğini bulmaya dönecek. Biz de şimdi bu tarafa doğru meylediriyoruz sanki evriliyoruz gibi. Yani anne babalarımızı bulduğumuz din üzere İslam olduk ama ya bu İslam nedir diye araştırmaya gerek duymuyoruz. Hatırlarsınız sorduğun sorulardan bir tanesi de oydu daha öncesinde. Bu derste de geçti bu konu. Beş vakit namaz kılıyor ama haramlara çok rahat tevessül edebiliyor. Demek ki ortada hakikat yok. Taklit var. Namaz kılma taklidi var. İbadet etme taklidi oluşmuş. Ne yapacak? Namazı mı terk edecek? Haşa. Allah'ın istediğine sığınacak. Zemmettiğinden kaçacak. Yani helale sığınacak. Haramdan uzak duracak. Bunu da yakalayabilmesi için yine araştırması gerekiyor, incelemesi gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda biz hakikati yakalamaya çalışıyoruz. Taklitten tahkika geçme. İşte orada ya atalar yanlış yol üzerindeyse. Mesela kurban kesilecek. Şimdi insanlar ya piyasa o kadar pahalı ki ben kurban kesemiyorum diyor mesela. Şimdi soru şu, kurbanı niçin kesiyorsun? Allah için kesiyorum. Güzel. Peki kurbanı kim keser? Maddi yeterliliği olan keser. Peki senin yeterliğin var mı? Yok ama kesmek istiyorum. Peki niçin kesmek istiyorsun? Şimdi burada ilahi bir emir mi? Yoksa senin adetin, örfün, geleneğin?
El alem ne der kesemezsem?
Ya da senin kendi nefsin mi hareket halinde diyecektim. Siz tamamladınız. El alem ne der putu mu var işin içerisinde? Allah korusun yani biz ibadet ederken bile ibadetimizi batıla çıkarabiliriz bu şekilde yaklaşırsak.
Evet.
Hakikatin peşine koşarken Allah korusun mühürlenmeye doğru yol alırız. Farkında bile olmayız. Bu yüzden mümin şeytanın hilelerine karşı daimi uyanık olacak. Şeytan sadece küfürle gelmeyecek. Şeytan sadece fucurla gelmeyecek. Günahla
evet.
gelmeyecek.
Evet.
Bazen hakikatle de gelecek, namazla da gelecek, kurbanla da gelecek, oruçla da gelecek. Çünkü şeytanın vazifesi aldatmak. ve her argümanı kullanacak şeytan. Bizim buna karşı uyanık olmamız gerekiyor. İşte burada biz taklitten tahkika geçebildik mi? Yani şey gibi, bir berber çırağını düşünün. Ustasını seyrediyor. İşte ustura nasıl kullanılır, tıraş nasıl yapılır, jilet nasıl takılır, nasıl çıkarılır, makas nasıl tutulur, nasıl kesilir, tarak nasıl kullanılır, hepsini seyrediyor. Peki ustası hadi gel oğlum şunu da tıraş et diyor mu? Demiyor. Önce pratiğini yaptırıyor. Belki balon tıraş ettiriyor. Neden? Kaçıracak mı, kaçırmayacak mı?
Kaçırsa jileti? Balon patlayacak.
Kaçırsa patlayacak ama insanın suratına patlarsa, o jilet insan suratına kaçarsa, Allah korusun, adamı doğrar. Ne yapıyor? Tahkika geçirirken onun kabiliyetleriyle birlikte yetiştirerek geçiriyor. İşte bizim burada Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenip, Hazreti Peygamber'den numunelerle hakikati yakalayıp bu namaz nasıl kılınacak? Sonrası huşuğa doğru gidiyor. Ve o huşu insanı o halden geri koymaya başlıyor. Ve bu zemmedilen haller biriktikçe sıradanlaşıyor ve normal bir hayat tarzı gibi oluyor. Herkes yapıyor hocam. Benim ne kabahatim var diyor. Yani herkes emniyet şeridini gasp ediyor hocam diyor. Ben gasp etmişim çok mu diyor. Herkes kırmızı ışıkta geçiyor diyor. Ben geçmişim çok mu diyor. Ya da herkes fiyatı diyor artırdı gitti hocam. Ben artırmışım çok mu diyor.
Arkasına, ben enayi miyim diyor.
Ben enayi miyim diyor. Yani arkasına başka türlü gerekçeler koymaya başlıyor. Ve hakikati unutmaya başlıyor. İşte bizim bu tarafa dönmemiz gerekiyor.
Eyvallah.
Manevrayı buraya almamız gerekiyor. Öbür türlü Allah korusun kalbimiz çalışıyor zannederiz. Çalışıyor ama ne pıhtı atıyor içeriye.
Ya, eyvallah.
Bunları görmek gerekiyor.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında bu hafta Hazreti İdris Aleyhisselam'ı konuştuk. Ve Hazreti İdris Aleyhisselam'dan yola çıkarak kalbi konuştuk. Kalbin hallerini konuştuk. Kalbin hallerinin aslında en sonuncusu olan mühürlü kalbi evet. konuştuk. Ve bu kalbin ne kadar ehemmiyetli olduğunu hocamızdan dinlemiş olduk. Kalbi nasıl beslememiz gerektiğini, kalbimizin gündemine neler getirmemiz, neler sokmamız gerektiğini Kalbin Sesi Erkam Radyo'da konuştuk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.